Ayrım 6, Kürtçe eğitim sorunu, Mehmet Bedri Gültekin, sayfa 72. Kürtçe de bizim halkımızın dilidir. Her şeyden önce şu gerçeğin altını net olarak çizmemiz gerekir. Kürtçe de bizim dilimizdir. Bu bakımdan Kürtçe üzerindeki her türlü baskı ve yasaklamaya tavır almak gerekir. Kürtçe bizim kültürel zenginliğimizin çok önemli bir parçasıdır. Bu zenginin her bakımdan kendini ortaya koyması ve bütün milletin bütün bu kültürel zenginlikten yararlanması için çalışmak doğru olan politikadır. Her türlü baskı ve ayrımcılığa karşı çıktıktan sonra eğitim dilinin ne olacağına karar vermek tamamen bir pratik yarar sorunudur. Yani Kürt yurttaşlarımız içinde bulunduğumuz koşullarda hangi dilde eğitim görürlerse daha fazla yararlanabilirler sorusuna cevap bulmak gerekiyor. Ve aynı zamanda şu rahatlık içinde olmak ve o rahatlıkla tartışmak gerekir. Eğer anaokulundan üniversiteye kadar Kürtçe eğitim, Kürt yurttaşlarımızın bir parçası olduğu halkımızın yararına ise hiç şüphesiz savunmak gerekir. Bu kitapta çeşitli veriler ve olgularla bu soruya yanıt verilmiştir. Eğitim dilinin Türkçe olması Kürt'ün de yararınadır. Öncelikle hangi ölçüyü esas alarak soruna eğilmemiz gerektiğini netleştirmemiz gerekiyor. Esas alınacak ölçü emekçinin, işçinin, köylünün, esnafın ve hatta iş adamlarının çıkarıdır. Bütün bu toplum kesimlerinin çıkarı hangi dilde eğitim yapılmasında ise ana dilde eğitimi o dilde yapmak gerekir. Peki bunu nasıl tespit edeceğiz? Bu noktada da tamamen somut verilerden hareket etmek gerekir. Öncelikle belirtmeliyiz ki bu tartışmayı Kürtçe üzerindeki her türlü baskının ve ayrımcılığın ortadan kaldırıldığı koşulların yaratılması ön kabulüyle yapıyoruz. Kürtçe de Türkçe kadar bizim dilimizdir ve Kürtçenin toplumsal zenginliğimize yapabileceği katkının gerçekleşmesinin koşulları yaratılmalıdır. Bunu belirttikten sonra Türkiye'de Kürt yurttaşlarımız için de eğitimin neden Türkçe verilmesinin daha doğru olduğunun gerekçelerine değinelim. 1. Türkçe bütün Kürt yurttaşlarımız açısından tek ortak dildir. Kurmanca ve Zazaca konuşan yurttaşlarımızın birbirlerinin anlamadığı gerçeği bir yana, Kurmanca ve Zazaca konuşan yurttaşların da ilden ile değişen lehçe ve şive farklılıkları Türkçe en iyi iletişim aracı yapmaktadır. 2. Türkçe Kürt yurttaşlarımızın çok önemli bir bölümü açısından birinci dildir. Eğitimsin'in yaptığı ana dil araştırmasına göre Türkçe Güneydoğu'da çoğunluk dilidir. 3. Türkçe bilim, siyaset, kültür, sanat ve ekonomi dili olarak gelişmiş bir dildir. Bunun tarihsel nedenleri üzerinde durmuyoruz, olgulardan bahsediyoruz. Eğitim dili olarak Türkçe başka herhangi bir dile ihtiyaç duyulmadan kullanılabilir. İkinci dil eğitim için değil, bu durumda dünyadaki gelişmeleri takip etmek için gereklidir. Kürt çocuklarının bugün tamamına yakının iki dilli olarak büyümesi, yabancı bir dilde eğitim görmenin sakıncalarını ortadan kaldırmaktadır. Çünkü Türkçe, Kürt çocuklar için yabancı bir dil olmaktan çıkmıştır. 4. Türkçe daha büyük bir coğrafyanın, daha büyük bir ekonominin dilidir. Bu iş demektir, ürünün daha fazla para etmesi demektir, girişimci açısından daha büyük bir piyasada iş yapmak demektir. 5. Ekonomik ve toplumsal gelişmenin en önemli şartlarından biri, büyük ölçekli ülke koşulunun varlığıdır. Günümüz dünyasında da kapitalizmin krizine meydan okuyarak büyük bir gelişme ivmesi yakalamış olan ülkelerin hepsi, Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, büyük ölçekli ülkelerdir. Son 30 yılın bütün aleyhte koşullarına rağmen Türkiye'nin dünyanın 17. büyük ekonomisi olması çok önemlidir. Ülke kaynaklarının halkın lehine kullanılması durumunda ve devrimci bir yönetim altında Türkiye çok kısa bir dönem içinde yalnız başına dünyanın ilk ekonomisi içine girebilir. Bu olanak Türk-Kürt bütün milletindir. 6. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Kocaeli gibi bütün büyük ekonomik merkezlerin dili Türkçedir. Türkiye'li her Kürt'ün ailesinden birileri bu şehirlerdedir ve Türkiye'li her Kürt açısından bu şehirlerde yaşama, çalışma, oturma intimal dahilindedir. Bunun için Kürt'ün elindeki en büyük avantaj bildiği Türkçedir. Ayrıca ailesinde Kürt olmayan bir Türk veya ailesinde bir Türk olmayan Kürt'ün olmadığı gerçeği tartıştığımız sorunlar açısından son derece önemlidir. Bütün bu nedenlerden dolayı günümüz Türkiye'sine bize ait olan iki dilden biri olan Türkçe ile eğitim, Kürt çocukları için de en verimli olanıdır. Elbette Kürtçenin bütün zenginliğini ve öğrencinin gelişimine olan katkısını da içeren bir Türkçe eğitim. İkinci bölüm. Türkçe ana dilinde eğitim sorunu. Bu bölüm 6-7 Eylül 1997 tarihinde İşçi Partisi tarafından Ankara'da düzenlenen Devrimci Cumhuriyet için Eğitim Kurultayı'nda Mehmet Bedri Gültekin tarafından tebliğ olarak sunuldu. Tebliğ metni ise kaynak yayınları tarafından 17 Eylül 1998 tarihinde Devrimci Cumhuriyet'in Eğitim Politikaları adıyla yayımlanan kitapta yer aldı. Söz konusu metin bu kitap için yazarı tarafından yeniden gözden geçirildi. Ülkemizde ana dil eğitim sorunu yoğun bir şekilde tartışıldığı iki dönem vardır. Birinci dönem 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başıdır. İkinci dönem ise 1990'lı ve özellikle 2000'li yıllardır. Son yıllarda ise ana dilde eğitim üzerinde araştırmalar yoğunlaşmıştır. Ana dilde eğitim tartışmalarının söz konusu iki dönemde neden yoğunlaştığını araştırdığımız zaman sorunu anlamak ve doğru çözümlere ulaşmak açısından çok önemli verilere ulaşırız. Öncelikle iki dönem arasında birçok bakımdan büyük benzerlikler olduğunu belirtmeliyiz. Osmanlı feodal aristokrasisi, halkın konuştuğu dilden ayrı bir dil, bir elit dil olan Osmanlıcayı geliştirmişti. Yönetim çevreleri, halkın konuştuğu Türkçe ile bilim, siyaset ve edebiyat yapılamayacağını iddia ediyorlardı. Halkın konuştuğu dilden daha farklı bir siyaset, bilim ve edebiyat diline sahip olmak, feodal dönemde bütün dünyaya hakim sınıfların sınıf çıkarlarının gereği olarak yöneldikleri bir sonuç olmuştur. Orta Çağ Avrupa'sında Latince, bütün İslam dünyasında da 12. yüzyıl Arapçası, Hindistan'da bin yıllar öncesinde kalmış Vedaların söylendiği dili ruhban sınıfı tarafından kullanılmaya devam edilmesi, hep aynı ihtiyacın okuma yazma tekeline sahip yönetici elinin halkın anlamadığı bir dil kullanma ihtiyacının sonucu olmuştur. Mezopotamya'da Sümer şehir devletlerinin egemenliği sona erdikten ve Sami dilli halkların egemenliği başladıktan bin yıl sonra bile Sümercen'in hala hakim elit tarafından yazı dil olarak kullanılmaya devam edilmesinin açıklaması budur. Osmanlı hakim eliti de aynı sınıfsal çıkarın belirlediği yönetici davranışıyla halkın konuştuğu dili ilkel bir dil olarak görüyordu. Onlara göre bu dilin bilim, siyaset ve edebiyat dili haline gelmesi mümkün değildi. Daha doğrusu böyle bir şey düşünmediler bile. İhtiyaçları, halkın anlamadığı bir dili hükmetme aracı olarak kullanmaktı. Bu amaçla da ya doğrudan doğruya Arapça ve Farsça kullandılar ya da kullandıkları Türkçe içinde Arapça ve Farsça öyle bir büyük yoğunlukta yer aldı ki 17. yüzyılda Türkçe içinde kullanılan Arapça ve Farsça sözcük oranı %70'e ulaşmıştı. Ortaya çıkan dil Osmanlıca Türkçe'ye çok az benzer bir hale geldi. Sonuç olarak amaç hasıl olmuştu. Halkın anlamadığı bir yönetici elit dili ortaya çıkmıştı. 19. yüzyılda Osmanlı ülkesinde yaşanmış olan sömürgeleşmeye doğru gidiş Osmanlıcanın yerine Batı dillerini geçirme eğilimini doğurdu. Ülkeyi sömürge yapmak için harekete geçen devletler bu eylemlerini başarıya ulaştırmanın bir aracı olarak bir yandan da kendi dillerini dayatıyorlardı. Bu dayatmayı kabul etmeye hazır komprador bir sınıf hızla oluşmaktaydı. Anadolu'nun her tarafında mantar gibi biten misyoner okullarının öncelikli amacı sömürgeci devletlerin dillerini ve kültürlerini Osmanlı ülkesine hakim kılmaktı. Robert Kolej gibi yabancı dilde eğitim yapan okullar önce sadece azınlık çocuklarını alırken aradan çok zaman geçmeden Türk çocukların da gittiği okullar haline geldiler. Amerikan misyoner okulları. Ele aldığımız konu açısından 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılda Osmanlı ülkesinde yoğun olarak faaliyet gösteren Amerikan misyoner okulları son derece öğretici bir örnek oluşturmaktadır. Misyoner okulları bilindiği üzere dar anlamıyla Hristiyanlığı yayan okullardır ve bu amaçla faaliyete başlamışlardır. Ama Osmanlı ülkesindeki misyoner okullarını bu sınırlı amaçla ele almak en büyük yanlıştır. Profesör Doktor Uygur Kocabaşoğlu'nun incelemesinden de ortaya koyduğu üzere misyoner okullarının esas amacı bu değildir. Amerikan misyoner okulları özellikle 1960 yılından sonra yapılan değişikliklerle dar anlamda Hristiyanlık propagandasından vazgeçmiş, kaliteli eğitim yapan, sonuç olarak Amerikan kültürünü, Amerikan tipi yaşam tarzını propaganda eden kurumlar olarak örgütlenmişlerdir. Bu düzenlemenin sonucunda çok geçmeden imparatorluğun her tarafında mantar gibi çoğalmış ve 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında Osmanlı ülkesindeki toplam öğrenci sayısının önemli bir kısmını bu okullarda okur hale gelmiştir. Bu okulların eğitim dili açısından bugüne de ışık tutacak çok önemli bir özelliği şudur. Misyoner okulların önemli bir kısmı ilköğretim okullarıdır. Bu okullar Ermeni Protestan cemaatine bağlı olarak faaliyet göstermektedir ve eğitim dili Ermenicedir. Profesör Doktor Kocabaşoğlu bu okulların misyoner okul olarak değerlendirilmesinin doğru olmayacağını söylemektedir. Ama orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarında durum farklıdır. Eğitim dili bu okullarda kesinlikle İngilizcedir ve ilkokullarda da bu okullardan mezun olan öğretmenler ders vermektedir. 20. yüzyıl başında bu okullar o kadar yaygın hale gelmişti ki tüm Osmanlı ülkesindeki ilköğretim öğrencilerinin 1/3, lise öğrencilerinin ise yarısı bu okullarda okuyordu. Bu ölçüde yaygınlaşmış İngilizce eğitimin iki önemli sonucu olmuştur. 1. Osmanlı ülkesinde 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başında ortaya çıkan ve gelişen ayrılıkçı hareketlerin yönetici kadroları bu okullarda yetişmiştir. Amerikan misyoner okulları özel olarak Ermeni toplumunu hedef almıştır ve sonuçları biliniyor. Çarpıcı bir örnekle Robert Kolej'in kuruluşundan sonra ilk 40 yıl tam 195 Bulgar gencini mezun etmesidir. Robert Kolej mezunu Bulgar gençleri de daha sonra Bulgar ayrılıkçı hareketi içinde önemli bir rol oynamıştır. 2. İngilizce eğitim yapan Amerikan misyoner okullarının yaygınlaşmasının ikinci önemli sonucu 1. Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti dağılırken Osmanlı aydınları arasında çok güçlü bir Amerikan mandası taraftarının ortaya çıkması olmuştur. Amerikan mandacı da o kadar güçlüydü ki Kurtuluş Savaşı'nın kadroları içinde önemli bir taraftara sahipti. Bilindiği üzere Sivas Kongresi'nde Amerikan mandası yönünde bir kararın çıkmaması ancak Mustafa Kemal'in büyük çabaları sonunda mümkün olabilmişti. 20. yüzyıl başında Osmanlı ülkesindeki bu durum birçok açıdan günümüzdeki Afrika ülkelerinin önemli bir kısmını ve Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan bölgesi yönetiminde söz konusudur. Anadilde eğitim adı altında ilkokulda okuma yazma ve dört işlemi öğretme, daha sonraki eğitim kademelerinde yoğun bir şekilde İngilizce eğitim, hatta sadece İngilizce eğitim. Aslında Türkiye'de bir bütün olarak 12 Eylül Amerikancı darbesinden sonra da tam da böyle bir yola girmiştir. Yabancı dilde eğitim emperyalist boyunduruğuna gönüllü olarak boyun uzatma anlamına gelmiştir. Ana dilde eğitim demokratikleşmedir. Günümüzde eğitimi yabancı bir dilde yapmak isteyenlerin gerekçeleriyle halktan farklı bir dil kullanan feodal aristokrasinin gerekçeleri özde aynıdır. Sadece Arapça ve Farsça'nın yerini Batı dilleri günümüzde İngilizce almıştır. Türkçe ile bilim yapılamaz, bilim Batı dillerine yapılmaktadır. En son teknolojik gelişmeleri izlemek, bilime ulaşmak ancak bu dillerde eğitim yapmakla mümkündür. Gerekçe aynıdır. Çünkü temelde yatan neden değişmemiştir. Sadece feodal hakim sınıfın yerini bu sefer emperyalist burjuvazi ve onun yerli işbirlikçiler almıştır. Halkın durumunda yönetim karşısındaki konumu anlamında bir değişiklik söz konusu değildir. Yani halk yine baskı altındadır, yine sömürülmektedir. Dolayısıyla halkın yine yönetim kademelerinin dışına tutmaya yarayacak bir elit diline ihtiyaç vardır. Onun için uluslaşma süreci aynı zamanda bir demokratikleşme sürecidir. Konumuz açısından bu ifadenin ne anlama geldiğini somutlayacak olursak, bu ifade bilimde, edebiyatta, siyasette elit dilinin ve yabancı veya yabancı dillerin yerini ana dilinin almasıdır. Uluslaşma sürecine giren bütün halklarda bu gelişme yaşanmıştır. İngiliz, Fransız, Alman, Rus milletlerinde ortaya çıkışların tarihini, İngilizcenin, Fransızcanın, Almancanın ve Rusçanın ortaya çıkış tarihidir. Ve bu tarihi süreç aynı zamanda adı geçen milletlerin feodal despotlukları devirerek demokratik gelişme sürecini yaşamaların tarihidir. Yani ana dilin hakim dil haline gelmesiyle demokratikleşme arasında doğru bir orantı vardır. Buradan günümüzde ilişkin çok önemli bir yasaya ulaşabiliriz. Bir ülke ana dili kullanımından ne kadar uzaklaşıyorsa demokratik bir ülke olmaktan da o ölçüde uzaklaşıyor demektir. Türkiye'de uluslaşma sürecine Batı Avrupa ülkelerinde yaşanan süreçlerden farklı olarak iki cephede verilen mücadelenin sonunda girilmiştir. Bu süreç bitmiş değildir, halen devam etmektedir. Bizim uluslaşmamız bir yandan Osmanlı feodal aristokrasisine karşı mücadele içinde şekillenirken bu süreç aynı zamanda daha en başından itibaren Batı sömürgecinin emperyalizmine karşı mücadele anlamına gelmiştir. Uluslaşmanın bu ikinci mücadele cephesini zaman içinde giderek daha fazla önem kazandığı ve esas hale geldiği ayrı bir gerçektir. Konumuza dönersek, bizde halkın konuştuğu dilin esas hale gelmesi hem Osmanlıca'ya hem de Batı dillerine karşı mücadele içinde ve bu dilleri kovarak gerçekleşmiştir. Demokratikleşme ile olan ilişkisi açısından söyleyecek olursak, Türkiye Osmanlıca'nın ve Batı dillerinden kurtulduğu ülkede demokratikleşmiştir. Halkın konuştuğu dilin adım adım edebiyat, bilim ve siyaset dili olarak gelişmesi 19. yüzyılın ikinci yarısında genç Osmanlılarla başlamış ve Jön Türklerle devam etmiştir. Cumhuriyet devrimi aynı zamanda Türkçenin devrimidir. Daha öncesinde halk kitlelerinin bir talebe olarak güçlenen Türkçe kullanımının esas alınması, Kemalist hareketin iktidar olmasıyla birlikte devlet olanaklarını kullanarak Osmanlıca ve yabancı dilleri siyaset olmak başta olmak üzere ekonomi, bilim, sanat ve edebiyat ve benzeri her alandan kovmuştur. Bugün emperyalistlerin ve işbirlikçilerin sunduğu olanaklarla sesleri epeyce yüksek çıkan neoliberal tayfanın yaptıkları çarpıtların aksine demokratikleşme, emperyalist boyunluktan kurtulmak, orta çağdan kurtulmaktır. Bunlardan başka bir şey değil. Dolayısıyla Türkiye en büyük demokratikleşmeyi Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizmi kovarak ve Cumhuriyet Devleti'ni Osmanlı'yı tasfiye ederek yaşadı. Ve ana dil konusundaki evrensel yasanın bu şekilde kendi ülkesinde hayat bulduğuna tanıt olduk. Cumhuriyet döneminde Türkçe işte bütün bunlardan dolayı bilim, siyaset, edebiyat dili olarak hale gelmiştir. Türk Dil Kurumu'nun oluşturulmasıyla birlikte devrimci burjuvazi, halkın konuştuğu dilin her alanda geliştirilebilmesi için elverişli bir araç yaratmıştır. Bunun yanı sıra devlet eliyle yürütülen kapsamlı bir çeviri faaliyetiyle hem dünyadaki bilimsel faaliyetlerin takibi mümkün olmuş hem de doğrudan doğruya bu faaliyetin sonucu olarak Türkçenin daha da geliştirilmesi sağlanmıştır. Bu gelişme öylesine hızlı olmuştur ki daha 1930'lara gelmeden Türkçe ile bilim, siyaset ve edebiyat yapılamayacağını iddia eden hiç kimse kalmamıştır. Elbette bu başarının birinci önemli bir altyapısı, ikincisi de çok önemli bir sahibi vardır. Altyapıdan kastettiğimiz Türkçenin 1500 yıldan bu yana siyaset, bilim ve edebiyat olarak kullanıldığı gerçeğidir. Osmanlıca'da içeride yoğun Arapça ve Farsça sözcüklere rağmen sonuç olarak Türkçe üzerine bina edilmişti. Öte yandan 1920'li yıllarla birlikte iktidar alan devrimci yönetimin özel olarak da Mustafa Kemal'in halkın konuştuğu dilin hakim dil haline gelmesinin önemli kavramaları ve Atatürk'ün dil çalışmalarını bizzat önderlik etmesi de kısa sürede büyük başarı elde etmesinin nedenler arasında saymak gerekir. Günümüzde ana dilde eğitim sorunu niçin gündemde? Türkiye özellikle son yıllarda ana dilde eğitimi PKK'nın Kürtçe eğitim yapılması talebi etrafında yürüttüğü mücadele dolayısıyla tartışılır oldu. Ama ana dilde eğitim sorunu PKK'nın Kürtçe eğitim dili talebiyle sınırlandırılamaz ve Türkiye söz konusu olduğunda esas olan da bu değildir. Bırakın Kürtçe ana dilinde eğitimi, Türkiye'de Türkçe eğitim alanına kovulmaktadır. Bu gelişme nüfusumuzun Kürt yurttaşları da dahil olmak üzere tamamını ilgilendirmektedir. Onun için ana dilde eğitim sorunu denildiğinde bugün öncelikle anlaşılması gereken eğitim sistemimizden Türkçenin adım adım dışlandığı gerçeğidir. Kürtçe ana dilinde eğitim konusunda esas olarak bu soruna bağlı olarak ele almak ve tartışmak gerekir. Cumhuriyetle birlikte Türkçe eğitim sorunu çözdükten sonra bugün nasıl bu noktaya geldik? 1980'ler sonrasında bütün dünyada küreselleşme rüzgarları esti. Küreselleşme bu dönemde bütün dünya çapında sürdürülen emperyalist saldırının ve ezilen dünyanın bunun sonucu olarak yeniden sömürgeleşme sürecine sokulmasının adıdır. Küreselleşme, ülkemizde ve bütün dünyada ağırlaşan emperyalist tahakküm, bir avuç emperyalist işbirlikçisinin diktatörlüğünün gerçekleşmesi ve geçmişte kıyaslanmayacak antidemokratik bir gelişmenin yaşanması anlamına geliyor. Halkın hızla siyaset dışına sürüldüğü bu dönem bir yönüyle geçmişe benzeyen bir elit yönetimi dönemidir. Artık kompradorlaşmış işbirlikçi burjuvazi kesimi, tarikat şeyhleri, mafya patronları ve gladyo çeteleri var. Yönetim elitleri işte bunlardır. Günümüz toplumlarında sözü edilen gruplar sadece ve sadece emperyalizme dayanarak var olabilirler. Dolayısıyla egemen oldukları her yerde gerçekleşen sosyoekonomik siyasal sistem halka en yabancı, en yıkıcı ve en zorba sistem olarak olmak zorundadır. Halk kendi halkına o kadar yabancıdırlardır ki eğitim kurumlarında o halkın dilinin olmasına tahammülleri yoktur. Halk düşmanı konumlarını güvence altına alınmasını efendisinin dilinin hakimiyetine görürler. Onun için emperyalizm ve sözünü ettiğimiz her türden çete, hakimiyetlerini halkın geniş kesimlerinin yabancı oldukları bir dilde pekiştirmek istemektedirler. Bilindiği gibi ezilen dünyada ana dil yerine sömürgecinin diliyle eğitim yeni karşılaşılan bir olgu değildir. Dünyamızın büyük bölümünün sömürge olduğu 100 yıl öncesinde de emperyalistler kendi dillerini zorunlu eğitim dili olarak dayatmış ve bunun sonucu olarak halkın geniş kesimlerinden ayrı olarak kendi dillerini konuşan ufak bir azınlık yaratmışlardı. Bu küçük azınlık sömürgeci mekanizmin el kolu rolünü oynuyordu. Bugün orta öğretim kurullarında ve üniversitelerinde yaygınlaşmış olan yabancı dil eğitim ile işe yarar bir şey öğrenilmeyen, ne kendi dili ana dillerini ne de eğitim gördüğü yabancı dili doğru dürüst bilmeyen bir yeni kuşak yetişmektedir. Emperyalizm sömürgeleri de tam da bu şekilde yetişmiş insanlar istemektedir. Çünkü emperyalizmin sömürgesinde başı dik kendisine güvenen, düşünen ve yaratan insana ihtiyacı yoktur. Tam tersine böyle insanlar sömürgeci açısından tehlikelidirler. Bu tip insanlar yerine sadece sömürgeci efendiler tarafından oluşturulan ve yönetilen mekanizmaların basit bir dişisi olarak olacak bireyle ihtiyaç vardır. Bunun için bireyin düşünme yeteneğinin iyi diş edilmesi gerekir. Yabancı dilde eğitimin yaygınlaştığı yerde bireyin ana dilde yani öğretim olanağı bulamayacağı açıktır. Düşünme aracından yoksul bırakılmış birey, düşüncesi iyi diş edilmiş bireydir. Emperyalistlerin denetimdeki eğitim sisteminin yetiştirdiği birey ezberci ve taklitçidir. Ezberci ve taklitçi düşüncesini derinleştiremez, yeni bir şey yaratamaz. Salt üretici olarak bile verimsizdir. Düşüncede derinleşemeyen, bilime katkı yapamayan ve yeni bir şey üretemeyen birey veya toplum ister istemez başkalarının belirlediği konuma razı olacaktır. 6. ayrımın sonu, sayfa 84.